Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndeşleri, hepinizi Hüday Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim, Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Alem Edindi programında. İnşallah Eylül ve Ekim ayında sizlere söz verdiğimiz gibi İzzet üzerinde bir taraftan Nitelik İnsan programımızda, bir taraftan da Alem Edindi programında durmaya gayret edeceğiz. Biliyorsunuz İzzet'i hem Nitelik İnsan programında farklı konuklarla ele alıyoruz hem de Aile Medeniyetinde, ama bu hafta acizane yarım kalan bir hususu açıklamak adına bendeniz devam edeceğim. Bu hafta konuğum yok. Yenilgiye uğramayı ve aşağılamayı önleyen güçlü ve saygın bir konumda olma, bir statüde olma, güçlü ve üstün olma, galip gelme, gerçekten çok özel bir saygın statüde olma gibi açıklamıştık İzzet'i. Bir kimsenin başkaları karşısındaki bedensel, psikolojik, ekonomik, sosyal statü ve benzeri yönlerden çok güçlü olması, çok etkili olması, etkin olması, saygın olması, hatta baskı altına alınamaz bir konumda bulunması durumu diye açıklamış ve zıddının da acizlik olduğunu, aziyet olduğunu, alçaklık olduğunu, zillet olduğunu söylemiştik. Ailede bu izzeti ele aldığımızda, çok kısaca geçen haftayı özetlemek gerekirse, gençliğinde ibadet ve fuhşiyattan uzaklık, anne babaya saygı, ilim talebinde daim olmak, haya, evlilikte Allah Resulü'nün söylediği elimizin yeşermesi için dindar olanı seçmek, erkeğin kavramlığının evde eşine iyi davranması ile ilgili bir yöneticilik vasfı. Aslında hani kavvam deyince böyle bir kaide, bir ana direk, bir omurga gibi eli sopalı böyle haşa bir şey akla geliyor, ama kıvam anlamında, kıvamını tutturması anlamında bir erkeklik galiba buradaki, ya da erkeğin kıvamında, kararında bir liderliği, dengede ilmi siyasetle bir evdeki liderliği, oturup eline sopa alıp kavvamım ben o kadar falan gibi mafyavari bir kavvamlık olmasa gerek bu Kur'an'ı ifade. Maişette helal rızık demiştik. Eşlere iyi davranma, onu hep söyledik. Hamilelik döneminde bütün unsurlara riayet ve dikkat etmek. Normal doğum, sezeryan değil. Güzel isim koymak ve güzel hitap etmek demiştik. Çok kısaca geçen haftayı çok hızlıca özetledim. Geçen hafta da bayağı uzatmışız yani. Normalde 2 dakikada özetlenen bir şeyde 2 dakikalık içeriği 45 dakikaya yaymışız. Hakkınızın helalliğini diliyorum. Tabii ki bazı şeyler izaha muhtaç oluyor, bazı kavramlar. Aziz dostlarım, can dostlarım, canımın içi dostlarım, candan öte canpare dostlarım, ne olursunuz candan, böyle gongulden bir program olsun, gönlümün böyle içinden bütün yanık halimle yalvararak söylüyorum. 11. madde, emzirme dönemi, ne olur sesimi duyun. İsmail kuzum, yavrum, torunum, böyle bir şeyle meşgul olduğumda eğer onun bir sözünü duymamışsam, dede beni duy diyor. Hani duymak gerekiyor. Çocuklara da duymak gerekiyor. Büyüklere de duymak gerekiyor. Ama ne olursunuz şu anda Allah rızası için size ulaşmaya çalışan bu kardeşinizin bu gayretini de duyun. Bu çağrısını da duyun. En çok emzirme döneminde İslami anlamda izzet nakşetmeyi, İzzet zerk etmeyi, böyle damardan bir izzet vermeyi tabiri caizse unutuyoruz. Emzirme dönemi anneler için çok, nasıl söyleyeyim bunu, zahmetli geçiyor. Lahusalık dönemiyle de birleştiğinde onu nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Ama bir taraftan da çocuğu izzetli yetiştirmek gerekiyor. Ailenin izzetini korumak gerekiyor. Hanımefendinin izzetini, beyefendinin izzetini derken iş biraz karışıyor. Benim bu konuda acizane yıllardan beri çağrım şudur ki, emzirme döneminde annenin yükünün, ailenin yükünün, evin yükünün azaltılması, kardeş kıskançlığının önüne geçilmesi, yavrunun çok daha sağlıklı ve sistemli bir ailede büyümesi adına mutlaka helal süt emmiş, rızkı helal olan, ilmi iyi, bedeni kuvvetli olan, güzel, temiz, nesepli ailelerden bir anne ya da birkaç anne, 2-3 olabilir, süt anneliğe geçmiş olmamız gerekiyor. Süt anneliği ayrıca açıklayacağım, ama burada emzirme döneminde anneye yardımcı olması açısından bunu öneriyorum. Yavrunun annesinin kucağında anneden aldığı o genetik dopingi, onunla kurduğu gönül rabıtasıyla, ruh rabıtasıyla, duygu ve düşün rabıtasıyla da alabilmesi, annenin ona bütün aidiyetiyle inancını, geleneğini, göreneğini, örfünü, töresini, ahlakını, ilmini nakşetmesiyle alakalı o özel süreçte annenin rahat olması, anne sütünün daha kaliteli ve kıvamında olması, annenin psikolojik olarak o emzirme sürecinde benim sütüm kesilmez, ben bu çocuğa yeterim, yetmesem de zaten bir madde son açıklayacağım, süt anneliği gibi bir güzel İslami bir kurum var, Allah Resulü'nün bebekliğinde Rabbin ona lütfettiği şekliyle dört anneden emmesi olayı var, dolayısıyla süt emmesi var, dolayısıyla annenin kafası rahat olması gerekiyor. O kafa rahatlığında çocukların ilk 4 yaş erken çocukluk döneminde karakterinin, kişiliğinin oluştuğu %80-85 diyen psikologlar var. Bunun 2 yılı da yaklaşık 18 ayı emzirmede geçiyorsa düşünün, anne burada rahat değilse çocuk gerekli olan vitaminini, gıdasını ve ruhsal gıdasını alamamışsa bir kere genetik olarak izzete yatkın bir tavırda olmuyor. Zafiyetli oluyor, bağışığı düşük oluyor. Özgüveni, anneye olan bağlılığı, dolayısıyla tam kıvamında bir çocuk olmamış oluyor. 12. madde süt annesi. Süt annesi de burada genetik bir gen patching, gen editing dediğimiz bir gen yaması. Annenin yetmediği durumlarda hem hani annenin ben yeterim duygusuna ulaşması için psikolojik bir destek, hem de genetik bir destek, genetik bir yama aileye birçok hastalıkların, arızaların oluşmasını önleyen bir genetik tedavi olduğunu da düşünüyorum ben süt anneliği kurumunun. Tabii bunu yaparken çocuklarımızda izzet olması, ailede izzet olmasını konuşuyoruz. İzzetli ailelerle bir araya gelmek, sonradan görme değil aileden görme olmak, asaleti ona zerk eden, nakşeden bir ortamda bulunmak hem aileler arasındaki muamelatı, ilişkiyi daha izzetli bir hale getiriyor, hem de çocuğu izzetli bir ortamda büyütmüş oluyor. Ben acizane süt anneliği kurumunun yaşatılması durumunda, ihyası durumunda, inşallah kitabım yayınlandığında, İslam'da genetik kalite süt anneliği kitabım yayınlandığında birkaç vekil dostumuzdan söz aldım. Bir kanun teklifiyle mecliste çipli kimliklerimize süt anneliğinin de işlenmesi, süt annelerin de belli olması. Dolayısıyla böyle bir amiyane tabirle Anadolu'da bir şey vardır. Ya nesepler karışır, soy karışır. Nasıl karışır? Aynı marka, aynı model, aynı renk arabaların, hatta arabayı geçtim, aynı model telefonlar herkes masaya koyuyor. Karıştırıyor musun? Telefonunu karıştırmayan bir insan çocuğunu nasıl karıştırabilir yani? Bu önem verdiğin şekliyle olur. Ne kadar önem veriyorsan bir şeye o şekliyle olur. Önem vermediğin zaman her şeyin karışma riski var. Helale de haramın karışma riski var her şeyden öte. Dolayısıyla bu helalini en fazla koruman gereken nesep, ırk, sıhriyet, akrabiyet, bağı, bağlılık, aile bağı, bunun korunmasıyla alakalı da gerekli tedbirlerin elbette ki alınması gerekiyor. 13. maddede bunu ayrı bir programda süt anneliğini inceleriz ama ailede izzet nasıl olur kısmını sizlerle paylaşıyorum. Hem akrabaların birbiriyle olan muamelatının aileye bir izzet getirmesi, hem de o izzetli ailelerde ferden fert aile üyelerinin, aile bireylerinin buradan bir izzet kazanması, bir statü kazanması akrabalarla ilişkilere ve muamelete bağlı. Aziz dostlarım, can dostlarım, Rabbimiz bu işi bilmiyor olamaz, haşa. Akrabalığı, akrabalık bağlarını, sıla-i rahimi bu kadar önemli kılmışsa, hatta ömrün uzunluğunu, malın fazlalığını, bereketliliğini buna bağlamışsa, bu şarta bağlamışsa, bu çok önemli bir ilişki ve iletişim şekli olsa gerek. Bu anlamda ben annelerimizden, kız kardeşlerimizden, hanım kardeşlerimizden, ablalarımızdan, ninelerimizden, hanımefendi izleyen ve dinleyenlerimizden istirham ediyorum. Allah rızası için ne olursunuz, ailede ambargonun sebebi siz olmayın. Genelde biz erkekler, hani kadınlar erkekler diye ayırmak istemiyorum ama ambargoda biraz daha tarafsızız. En azından erkekler çok başlatmıyor aile koşulunda gördüğüm kadarıyla ben. Ama eltisi var, görümcesi var, gelini var, kayınvalidesi var. Var da var. O akrabalık ilişkilerinde hanımefendi eğer bu geçim ehli değilse, bu saydığım statüler arasındaki çekişme, çatışma, kavga, dövüş, yanlış anlama, ön yargılı bakma ve taraf tutma gibi sebeplerden dolayı akrabalık ilişkileri zayıflıyor. Hacettepe Üniversitesi'nin bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışma var. Çalışmanın adı Elti Sendromu. Aile şirketleri eltilerin eşlerini ayartması sonucunda aileyi birbirine düşürmesiyle alakalı ilk orada başlıyormuş. Ya boş ver, kardeşinin kahrını çekme, abinin kahrını çekme, babanın dedeni yapma. Az olsun bizim olsun, hadi biz ayrılalım bu şirketten diye aile şirketlerinin dağılması 3. kuşakta bu sebeple oluyormuş. Aman ne olursunuz. Sadece şirketi korumak adına söylemiyorum. Akrabalık bağını korumak da Allah'ın bizim üzerimizde bir emri, bir vecibesi, bir rahmeti, rahmet vesilesi. Onun için özellikle ben çocuklarımızın akrabalarla ilişkileri görüp sık ziyaretleşmede, sık sık gelip gitmede, izzette, ikramda, ağırlamada, mübaşeret dediğimiz teşrik-i mesaide rot balans ayarlarının yapılacağını, kalibrasyonlarının sağlanacağını, kıvama getirileceğini ve bu konuda rol model olarak yaşayarak bir güzel asalet eğitimi vereceğine inanan bir kardeşinizim. Dolayısıyla bu ziyaretlerde çocuklarımızın şifreleri, kodları yazılmış oluyor. Aman dikkat, izzet istiyorsak birbirimizle olan muamelatta, bir büyük geldiğinde ayağa kalkılır normalde, küçük geldiğinde de kalkarsan farklı bir izzet yüklersin. Eller hediyeliyse, bir insanlar birbirine saygılıysa, kelimeler özelse izzet yüklersin. Bu açıdan ailede izzet isteyen akrabalarına izzetli davranıp bu izzete halel getirmesin. 14. madde komşularla ilişkiler. Hani 40 komşu diye sayılır da 40 kat apartmanlarda 40 katır mı 40 satır mı döndü. Yan komşudan bile bir haber, bir hayat yaşıyoruz maalesef, maalesef. Yani aziz dostlarım, İslam'da izzeti, Müslüman'ın izzetini konuşuyoruz. Herhalde komşusuyla olan muamelatında çocukları, akrabaları, komşular birbiriyle olan şeyde komşuları bunu anlayacaktır. Bize bakan küfür ehli bunu anlayacaktır. Düşmanlar anlayacaktır. İnanmayanlar anlayacaktır. Müslümanın, Müslümanla komşuluğu Allah Resulü'nün şu ifadesindeki kıvamda olmalıdır. Cibril-i Emin bana komşu hakkını o kadar çok söyledi, bu konuda o kadar çok önem verdi, üzerine durdu ki neredeyse Rabbimin komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Yani bu ne demek? Neredeyse komşular birbiriyle akrabalık bağ kuracak düzeyde. Miras ne demek? Değil mi? Bizim çocuklarımıza, gelecek neslimize onların izzeti için bıraktığımız, delil durumda olmasınlar diye bıraktığımız bir şey. Demek ki komşunun da böyle bir hakkı var. Neredeyse dediğine göre akrabaya yakın bir statüsü var. Bu akrabaya yakın statüyü komşu komşunun külüne değil, gülüne de muhtaçsa, gülücükleriyle, muamelatıyla, samimi ve sıcak ilişkileriyle, hediyeleriyle, çocuklarıyla ilgilenmesiyle, hastalığında, sağlığında, iyi gününde, kötü gününde birlikteliğiyle izzetli bir halde tutmak, bizim gibi inanmayanların bile bizim inancımıza imrenerek ya ne güzel komşuluk ilişkileri var bunların demesi gerekiyor. Komşularla ilişkileri ailede ele aldım ama milletler de birbirinin ailesi. Lite'arafu, yaratılış sebebi kavim kavim buysa, eğer tanış olalım diye Allah bizi yaratmışsa kavim kavim, burada global manada, makro manada ülkelerin de birbiriyle komşuluğu çok iyi olacak. Mikro manada ailelerin de birbiriyle komşuluğu çok çok iyi olacak. Ailede izzetin 15. maddesi arkadaşlarla ilişkiler aziz dostlarım. Arkadaşlık bağınız kuvvetli olacak, kavi olacak. Arkadaşlarla olan gidip gelmeleriniz, konuşmalarınız, sohbetiniz, arkadaşa olan desteğiniz, ilginiz, sevginiz, muhabbetiniz o kadar çok iyi olacak ki aileniz, eşiniz şöyle düşünecek. Ya bu normal bir sosyal network'ündeki arkadaşına böyle davranıyorsa hayat arkadaşına kim bilir nasıl davranır, ama genelde tam tersi oluyor. Uzun yıllar evvel Başakşehir'de bir arkadaşım, hocam dedi, arkadaşımla umreye gidiyoruz. Dedim arkadaşınla gitmiyorsundur. Biraz şaşırdı. Ya hocam arkadaşımla gidiyorum dedi. Yok dedim, yemin ederim arkadaşınla gitmiyorsundur. Biraz üsteleyince ya dedim şöyle bir iddialaşalım. Sen de bir kağıda yaz arkadaşın adını, ben de yazayım. Bakalım arkadaşınla gidiyor. Ya hocam ne demek dedi, arkadaşımla gidiyorum işte falan. Neyse küçük kağıtlar aldık. Yazmış bir arkadaşı, Ahmet atıyorum. Ben de benim kağıda hayat arkadaşım yazmıştım. Ah hocam dedi ya, çok büyük ders oldu bana. Evet dedi, hayat arkadaşımla gitmiyorum, onu unuttum. Normalde bu, yani arkadaşlarla muamelemizin hayat arkadaşımıza can vermesi gerekir. Ama biz genelde hayat arkadaşını tökezleten, onu ihmal eden, onu belli kıskançlık krizlerine sokan bir arkadaşlıkla. Bu da ifrat tefrit. Burada da aşırıya gitmemek gerekiyor. İnsan sosyal bir varlık. Elbette kişisel, ailevi, sosyal, kurumsal ilişkisinde dört dörtlük dengeyi kurmak adına bu dört alanda da bir şeyler yapacak. Ama hayat arkadaşını ihmal ederek arkadaşı ihya etmek, evi yanık bırakarak sosyal hayatı, sosyal ortamları ihya etmek çalıntı malla borç ödenmediği için çok mantıklı gelmiyor bana. Dengede, kıvamda, uygun bir ortamda olmak kaydıyla, helal ve meşru çerçevede arkadaşlarla ilişkiler, oradaki arkadaşlığa verdiğiniz değer size bir izzet yükler. Aileye de samimi ve sıcak dostluk ve arkadaşlık ilişkinin kurulmasına sebebiyet verir. Harvard'ın bu konuda Rosetta Case diye araştırdığı çok özel bir bilimsel araştırma deneyinde İtalyan asıllı göçmenlerin olduğu Amerika'daki Rosetta kasabasında sıcak ve sağlam arkadaşlık ilişkileri, akrabalık bağları, aile bağlarının insanların ömrünün uzunluğunun ana sebebi olan telomer uzunluğuna pozitif etki ettiği gösterilmiş. Bizim kromozomların ucunda bir pil var. Öyle yakıt pili gibi düşünün. Eğer kromozomun kuyruk kısmında bu telomer dediğimiz kuyruk değil ama anlaşılsın diye söylüyorum, uzunsa ömür uzun oluyor. Kısaysa işte oradaki telomerin uzunluğuna kısalan etki eden hem aile hem de arkadaşlık ilişkilerinin olduğunu Harvard yaptığı bir çalışmada, Rosetta çalışmasında ifade etmiş durumda. Bizim de buna sadece ömrümüzün uzunluğu değil, izzeti anlatıyorum size. Daha izzetli. Yani öyle bir şey olması lazım ki yani arkadaşınıza kötü lakap takmadığınızı, kötü gününde yanında olduğunuzu, iyi gününde destek verdiğinizi, imdadına dar vakitte yetiştiğinizi, arkadaşların sizin için önemli olduğunu bildiklerinde size olan tavırları akrabalarınızın, diğer arkadaşlarınızın, komşularınızın değişir. Çünkü o arkadaşlık bağı size bir izzet kazandırır, size bir güç ve statü verir. Bir de hani programın başında izzeti yenilgiye uğramayı ve aşağılamayı önleyen güçlü ve saygın bir konum anlamında söylemiştik ya. Ya onun ne kadar çok arkadaşı var, ne kadar böyle fazla yerde tanıdığı var anlamında o ilişkileri sıcak ve sağlam bir şekilde muhafaza ettiğinizde sizin dışınızdaki insanların size bakışı da o izzetli bir bakış olacak. Bir anlamda dokunulmazlık zırhını giymiş olacaksınız arkadaşlıkla olan muamelatınızı güzelleştirerek. Aziz dostlarım, can dostlarım, 16. madde çocuğa rol modeli olmak. Hani Ayşe validemize nasıl bir insandı Allah Resulü dendiğinde onu en iyi anlatan, onunla peygamberliği döneminde en uzun süre yaşayan muhterem validemiz, ya siz Kur'an okumuyor musunuz? O yaşayan Kur'an'dı buyuruyor ya, aynen öyle. Yaşayan bir Kur'an olmak gerekiyor. Bu anlamda Gandhi'nin My message is my life, my life is my message anlamındaki mottosunu çok beğeniyorum. Çok saygı duyuyorum. Benim mesajım, benim hayatım, benim hayatım, benim mesajım. İnşallah hayatımız öyle olur. Çünkü çocuğa rol modeli olmak kadar büyük bir izzet kaynağı yok. Nasıl olmasını istiyorsanız, siz de öyle davranırsanız, ailede aerobik yaparsanız, çocuk bebeklerine itibaren onu duyarsa aerobik yapar. Jimnastik yaparsanız onu yapar. Yoga yaparsanız yoga yapar. Ama namaz kılarsanız da namaz kılar. Çocuk sizin anlattığınızı değil, duyduğunu değil, gördüğünü yapar. Dolayısıyla uyguladıklarımızla çocuğa rol modeli olduğumuzda izzetli bir çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuğa İslam'da izzet diye bir de böyle Münir Arıkan program yapmış, bunları dinletirseniz erken yaşta bir faydası olacağını zannetmiyorum. Tabii ki bilişsel yaşı uygun hale geldiğinde, artık bilgi yüklenir bir hale geldiğinde elbette faydalı olacaktır bilgiler, ama özellikle erken çocukluk döneminde yaptıklarımızla, söylediklerimizle değil davranışlarımızla ne kadar izzetli bir anne babasının olduğunu çocuğun yaşayarak görmesi gerekiyor. Çünkü o mermere kazınan bir dönem aziz dostlarım. Tabii çocuğa rol modeli olmak böyle bir kelimede, bir cümlede kullanıldığı kadar rol modeli çok basit söyleniyor ama çok basit olmasa gerek. En darda kaldığınız, en zorlandığınız anlarda ilkeli davranmak, prensipli davranmak, ahlaklı davranmak, erdemli davranmak çocuğun karakterinde, kişiliğinde derin izler bırakacaktır. Oradaki samimiyetinize bakar, ihlasınıza bakar, fedakarlığınıza bakar. Sadece söylemlerinizle bunu yapmaz. Kaldı ki eğer söylemlerinizin şiddeti fazla ama eylemleriniz bunu örtüşmüyorsa her söylem bir küfre döner. Her söylem bir oka döner. Bunu da ne olursunuz aziz dostlarım yapmayalım. Can dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. İslam'da izzetin ailede izzet kısmında, aile medeniyeti programında ailemizde bu izzeti nasıl ele alabiliriz konuşmaya kısa bir ara veriyorum. Az sonra devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Aile Medeniyeti programında, programın ikinci yarısında ailede izzeti sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. En son çocuğa yaşantımızda, hayatımızda rol modeli olmayı konuşmuştuk. 17. maddede de evde İslam'ı yaşamanın çok iyi bir izzet kaynağı olduğunu, izzet mayası olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Belki de çocukluğumun o izzetli zamanlarında ailede, sülalede büyük bir geniş aile içerisinde büyümenin de verdiği bir avantaj olsa gerek bu. Aile büyüklerimizin eli üzerimizdeydi. Bunun iki türlü faydası oluyordu. Bir, büyüklerin rol balans ayarını yapıyordu. Büyükler daha izzetli davranıyordu. Hani evde bir misafir olduğu ile olmadığı arasında diyor bir düşünür. Davranış farklılığı varsa o ailede bir karaktersizlik var diyor. Biraz ağır oldu, hakkınızı helal edin ama böyledir. Evde bir misafir olduğunda bağırılmıyorsa çocuğa, evde misafir olduğunda dinleniyorsa, evde misafir olduğunda dayak yoksa ama misafir olmadığında bağırtı, çağırtı, küfür, dayak gırla gidiyorsa, yani bu anlamda büyüklerin evimizde olması, sürekli ellerinin üzerimizde olması, inayetleriyle, lütuflarıyla, manevi varlıklarıyla büyüklerin rol balansını yapıyordu. Dolayısıyla daha kibar, daha şefkatli, daha merhametli, daha anlayışlı, daha fedakar, daha sevgi dolu, daha sorumluluğunu bilen bir şekilde davranmaya onları mücbir tutuyordu. Ailenin içindesiniz çünkü. Ama onların yokluğunun yaşandığı, büyüklerimizin huzur evleri denen huzursuzluk köşelerine itildiği günümüzde de bundan mahrum kalınıyor. İkinci faydası da çocuklara böyle Antep tabiriyle gadanı alayım dedikleri, gadamızı alan, bize moral ve motivasyon veren, arada hediyeler veren, arada küçük böyle bahşişler, harçlıklar veren aile büyüklerinin olması evde bir sevgi kaynağı oluyordu. Şimdi ailenin de gündemde olması, sapkın ekollerin, lobilerin gündeminde olmasının sebebi olsa gerek, en sağlam kale aile, oraya yıkılırsa Allah korusun enkazın altından bizi hiç kimse kurtaramaz. Can dostlarım, anlatılır hani fıkra olarak, adam büyük bir gayretle, iştiyakla, şevkle, istekle, azimle, kararlılıkla, ne diyorsanız deyin işte, taraftarı olduğu takımın maçını pür dikkat, gol, mol, sevinç, şampiyonluk falan, arada da gözünün ucuyla çocuğa bakıyor, evladım diyor, iyi çalış dersine diyor, işte senin yaşındayken diyor Fatih Sultan Mehmet, delikanlı 16 yaşında, senin yaşındayken diyor Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fetih hazırlıklarını yapıyordu. Çocuk tabii neyine yansın derdine yanık vaziyette. Babacığım diyor senin yaşındayken de fethedip içeride padişah olarak oturuyordu. Bu anlamda anne baba İngilizce bilmiyorsa çocuğa İngilizce öğren, bu çağın dili İngilizce, Arapça bilmiyorsa Arapçayı öğrenmen lazım. Dinimizin anlaşılmasıyla alakalı bu işin kitabi bir dili. Okumamışlarsa ya okuyun işte büyük adam olun, ya da kitap okumuyorlarsa kitap okumak çok önemli, İslam'ın ilk emri oku gibi tavsiyeler. Bırakın bir tavsiye olmaktan çıkacaktır, tavsiye olmayı bırakın iğne olarak batacak, saplanacaktır. Bu anlamda hani ben çocukların izzet kazanmasında evde İslam'ı yaşamak kadar büyük bir desteğin, unsurun olduğunu tahmin bile edemiyorum. Yaşanan İslam'la onlara örnek olabiliriz. Yaşanan İslam, yaşatılan bir İslam'a döner. Yaşanmayan, sadece özde değil sözde kalan, dilde kalan, gönle inmeyen, rol modelliği olmayan İslam'ın da çocuklarla bir alakası kalmaz. Öyle bir evde de izzet zaten olmaz. Can dostlarım, ailede izzetin 18. maddesi haremlik selamlık. Haremlik selamlık bir mutfak markası değildir efendim. Bir ev malzemesi değildir. Bir İslami esas ve usuldür. Bir ana kaidedir. Ben çocukluğumdan beri gördüğüm kadarıyla bu çok önemli izzet kaidesine uymayan ailelerin izzetinin Allah tarafından alındığına şahit olmuşumdur. Allah'ın koyduğu bir kural. Osmanlı konaklarında nasıl ki haremlik selamlığı bir ev dizaynı olarak yapmışsa, günümüz İdarecilerinin, yöneticilerinin, belediye başkanlarının, müteahhitlerinin, toplu konut idarecilerinin, bu işle uğraşan mimar ve mühendislerin, inşaatçıların en büyük vebalidir. Bize İslami kaidelere göre yaşayacağımız evler vermediler. O evlerde yaşamaya bizi layık görmediler. O evleri satın alacak bir gelir paylaşımında bulunmadılar. Bu çok İslami ve ağır bir vebaldir. Böyle 50-60 metrekarelik toka evlerinde haremlik selamlığı bırakın, hani bir başımızı sokacak yer diye bakıyoruz. O kulübeciklerde bizi yaşamaya mahkum edenler bundan mesul olacaktır. Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerini böyle dolu dolu ağzımız anlatırız. Hani Müslüman için 3 ferahlık var dünyada. İyi bir eş, iyi bir binek, araba ve iyi bir ferah bir ev. Hadi elhamdülillah arabamızla alakalı övünüyoruz. Tokumuz çıktı. Ama evle alakalı övündüğümüz, evlerine, konaklarına imrenilen, ta Japonya'dan, Amerikalardan, Kanada'dan, Avustralya'dan atlayıp Safranbolu konaklarını görmek üzere turlar düzenlenen dünyada maalesef Safranbolu konaklarının sahiplerinin dahi henüz kemiklerinin toprak olmadığı şu dönemde torunları o uygarlığı, o medeniyeti nakşetmekte çok maharetli, pek maharetli olamadılar maalesef. Dolayısıyla hem yapısal manada haremlik selamlığın tesis edileceği bir altyapıya sahip olmak, hem de entelektüel birikim ve iman açısından bunun zararlarını ortaya koyup korunmayı, edebi, hayayı, ahlakı, aile mahremiyetine saygı duyarak haremlik selamlık uygulamasının çok önemli bir izzet kazandıracağını sizlere söyleyebilirim. Aziz dostlarım, 19. madde, eğer ailede izzet istiyorsak, üzerimizde emeği olan, hocalarımızla olan muamelatımızın, ilim ehline verdiğimiz saygının, onlara beslediğimiz muhabbetin çocuklarımıza nakşedilmesidir. Bunu ya şu hoca, filanca hoca, falanca alim çok iyidir diye kuru laf kalabalığıyla anlatmak başka, arada onları evlerimize davet ederek ben acizane, hani Allah'a sığınırım gururdan, kibirden, gösterişten, riyadan, ama çocuklarımın gelişim döneminde evde alimler ziyareti diye bir proje başlatıp güzel insanları, gönlü güzel insanları, apartmandaki çocukları da davet ederek, kuzenleri, çocukların kuzenlerini de davet ederek evde salonun aldığı ölçüde, imkanların el verdiği ölçüde aylık programlar yapan bir kardeşiniz olarak bunu mutlaka size de öneririm. Hocalarınızın davet edilmesi, evde onlara izzet ikram, yollanırken ellerin hediyeli olması, onlara gösterdiğiniz hürmet, saygı, çocuklarınızın nezdinde ya izzetli olmak güzel bir şey. Babam rahmetli Osmani Vatip eski müdürlerinden, bir akrabamız öğretmen, ona olan saygıyı, hürmeti görünce, normal bir fen lisesinde öğretmen, demiş ki rahmetliye, ya hocam İmam Hatip liseli olmak ne kadar izzetli bir şeymiş. İmam Hatip'te müdür olmak ne kadar izzetli bir şeymiş. Yani Antep'e gidiyorsunuz itibar, Osmaniye'ye geliyorsunuz itibar, dokunduğunuz her yerde bu camia ne kadar böyle izzetli bir camiaymış gibi hayranlık duymuş, imrenmiş. Öbür tarafın iyileri, o taraf bu taraf diye ayırmayalım. Her yerin iyisi iyi, kötüsü kötüdür, ama hani izzet o hocalarımıza olan muamelatımızın bir sonucu olarak bize geliyor. Bunu çocuklarımıza hissettirmemiz lazım. Allah razı olsun, ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye bu özelliğiyle de örnek olan tavrı dolayısıyla minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum kendisine. Çocukluğundan itibaren kendisine dokunan, bir şekilde ona bir harf öğreten, ister beden hocası, ister müzik hocası, ister resim hocası, isterse matematik hocası, dini anlamda zaten hepsi başının tacı, istişare heyetinde fikir alıyor, fikir alışverişinde bulunuyor. Onlarda zaten bir sıkıntı yok. Hepsinin cenazesinde tabutu omuzlayan bir el ve bir omuz görüyorum. Bu benim alemimde, ben bir yere geldiysem, bir makama geldiysem, hocalarıma gösterdiğim hürmet dolayısıyla, hani Fatih'in, Akşemseddin'in atından sıçrayan çamurları kaftanından sildirmediğini, onunla gömülmeyi vasiyet ettiği, tabutun üstünün onun örtülmesini vasiyet ettiği söylenir. Ama hani Hazreti Ali'nin bana bir harf öğreteni 42 köye sor, bu söylenir ama hep sözdedir yani. Özde hocalarımıza olan, eskimeyen, eskimez hocalarımıza olan muamelatımızın bize bir izzet kazandırdığını bilmemiz lazım. Hayatınızda hani kişi arkadaşının dini üzerinedir diye buyuruyor Allah Resulü. Hayatınızdaki ulemanın çapı kadarsınız. Ne kadar çapta ulemalar tanıyorsanız onların çapı sizin çapınızı belirliyor. Onların saygınlığı sizin saygınlığınızı belirliyor. Onların izzeti sizin izzetinizi belirliyor. Allah korusun, fena bir yolda, çok çirkeflikler ve fuhşat içerisinde süren bir hayatın içine baktığımızda orada zilleti görüyoruz, izzeti değil. Orada da onların tanıdıkları, arkadaşları, eş dostları, yani eş de olmaz da öyle bir fuhşatın içinde gayrimeşru ilişkileri o seviyede onları çok daha alçak ve seviyesiz bir hale düşürmüş oluyor. 20. madde, az bile olsa evde devamlı yapılan ibadetler, evin belli rutinlerinin olması, törenlerinin olması, seremonilerinin olması, evin belli adet ve göreneklerinin, örfünün olması çocuklarda, yetişen çocuklarda ve ailemizde bir izzet oluşturur. Çünkü bir sistematik bir faaliyettir. İlkeleri olan, sözü olan, duruşu olan ve bunu da koruyan bir aileyi ifade eder. Aziz dostlarım, bu açıdan hani Müslümanın güzelliği o ki Allah rızası için her ne yapsa ibadet. Mesela bir ağaç dikse Batılılar buna social responsibility diyor, sosyal sorumluluk. Ama bizim için kıyamet koparken bir elimizde bir tohum varsa, bir ağaç varsa bunu ekmek, bunu dikmek Allah'ın bize bir emri. Dolayısıyla gülümsemek bir ibadet, sadaka vermek bir ibadet, güzel kelam konuşmak, güzel kelimelerle konuşmak, konuşmayı süslemek, konuşmada hazırlıklı olmak, beyan ilmine göre, belagat ilmine göre, hitabet ilmine göre konuşmak, hedef kitleye uygun kelimeler salakadar okuyayım, onların akıllarını alacağı şekilde konuşmak. Yani her ne yaparsa Müslüman, her şey bir ibadet. Ya düşüncesi, tefekkürü yapamıyor, elinde imkan yok ama benim elimde imkan olsa şunları şunları yaparım. Bu da bir ibadet. Dolayısıyla az bile olsa evin bazı rutinlerinin olması lazım ve çocuklarımızın, eşlerimizin bunu bilmesi lazım. Her önemli gün ve gecede, her kandilde, her bayramda, her arefede, her özel günde ayrı olarak biz şöyle bir şey yaparız. Ve bunun hep yapılması lazım. Bir kerelik olursa sistematik hale getirmiyor. İzzet ne demek? İzzet hani bir duruşsa ne deniyor buna? Marka deniyor işte. Marka bilinirliği deniyor. Sevilen markalar deniyor. Low mark diye geçiyor bu literatürde. Biz de marka özelliklerimizi kazanıyoruz bu tarz etkinliklerimizle, faaliyetlerimizle. Az bile olsa devamlı yapılan bir ibadet hem Allah'ın yolunda olduğumuzu, hem istikrarlı olduğumuzu, hem bununla alakalı belli prensiplerimizin olduğunu, hem sözümüzde durduğumuzu, hem de bir taraftan da fedakarlığımızı gösteriyor. Eğer biz bir yetime diyelim 1.000 liralık bir izzet ikramda bulunacaksak, bir yardımda bulunacaksak ve o ay o 1.000 liraya veremeyecek bir durumda olmamıza rağmen bütçemizi biraz kısarak, fedakarlık yaparak yine o 1.000 lirayı vermeye devam ettiğimizde bu ibadetin eşimiz ve çocuklarımız üzerinde kalıcı bir etkisi olacaktır. Ama bunu yaparken ya sen bizim maişetimizden kıstın, rızkımızdan kıstın, oraya veriyorsun dedirtecek laf şu olabilir ki, eğer kendi kazancınızı kendi lüksünüzden kısmayarak sadece kendinize Rabbena hep bana harcayıp ailenizi ihmal ediyorsanız sizleri tenzih ederim. O zaman o harcamanızda olacaklardır gözü. Ama siz kendinizden de fedakarlık yaparak kendinize yarım onlara tam, kendinize çeyrek onlara duble, böyle iyilikleri böyle böyle yaptığınızda o yaptığınız yetim için fedakarlık onların gözüne batmayacaktır. Yeter ki sorumluluğunuzu yerine getirin. Az bile olsa evkille, tam hadisteki ifadesiyle azıcık bile olsa bir devamiha diye buyurmuş Allah Resulü, devamlı olan, devamlı yapılan ibadetler, bu ailenin bir sistematiği var, bir prensibi var, bir ilkesi var, izzetini bütün zihinlere nakşedecektir. 21. madde, az bile olsa sade hayatın neresinden tutunabiliyorsak, az bile yapabiliyorsak hepsini yapmayabiliriz, sapsade bir hayat yaşamayabiliriz ama az bile olsa sade hayat ilkesinden, prensibinden bir özelliği yapabilmek. Mesela Avrupa Birliği'ne bilmem ne devlet başkanı bisikletle işe gidermiş. Çok duyuyorsunuz bunu. Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethederken devesinin yularını tutarak Kudüs'e girmiş. Devesi üzerinde kölesi olduğu halde Kudüs'e girmiş falan. Ama bunu anlatan hocalarımızın o bindiği son model arabalar bizde o çağrışımı yapmıyor. İsraftan uzak. Yani arabaysa elektrikli olması, karbon ayak izinin az olması, çok fazla yakıt yakmaması, çevre kirliliği yol açmaması, gürültü kirliliği yapmaması, fiyatının çok astronomik bir şeyde olmaması, üretiminde uygun bir şeyin kullanılmış olması, mümkünse remanufacture dediğimiz geri dönüşümden malzemelerini yapılmış olması gibi gibi bir sürü hani sade hayatın şeyi var. Yani sadece araba örneği değil, işte paketlenmiş gıdadan, ambalajdan uzak durulması gibi. Lükse, aşırı tüketime falan değil, bırakın normalinde bile çok temkinli davranarak sade bir hayat yaşanmasıyla alakalı. Ama ne dediler? Bizim sade hayatımıza koca karı hayatı dediler. Koca karı ilaçları dediler. Bu çağda böyle bir şey olur mu dediler. Bizi ilaç ve doktor müntesibi ya da abonesi yaptılar. Bağımlısı yaptılar. Onda da bize şifa vereceklerini zannettikleri yapıların adına da hastahane dediler. O hastahanelerinden çıkamaz bir hale geldik. Hastahanemiz de hasta dolu, evlerimiz, hanelerimiz, yuvalarımız da hasta dolu bir halde yaşıyoruz. İsrafı önlemeden bereketin geleceğine inanmıyorum ben. Hayatımızda bu kısabilmek, bak kazançla alakalı değil. İsraf var olanı uygun kullanmak. Kazanç yok olan bir şeyi elde edebilmekle alakalı, Allah'ın o rızkı size vesile kılması. Benim inancım, itikadım odur ki yapabildiği bir şeyi yapmadan Allah o kuluna lütufta bulunmuyor. Bize lütfettiğini, uygun kullandığımızı gördüğünde o bize lütufkar olacaktır. Rahmeti sonsuzdur. Yeter ki bize lütfedilen, bahşedilen o kaynağı müsrif bir şekilde kullanmayalım, israf etmeyelim, yerli yerinde kullanalım. 23. madde doğayı koruma bilinci. Aziz dostlarım, ben hani kendi alemde bunu başarabilmiş bir kardeşiniz değilim. Aile medeniyetinde bir de kalkmışsa size burada büyük büyük laflar ediyorum. Ama buradan kendi aileme de seslenmiş olayım. Eşim ve çocuklarıma, akrabalarıma. Maalesef bunu tam olarak başaramadım. Organik gıdaların ayrı bir çöpte toprakla buluşturulması, camların ayrı. Yani bazen kamu spotu uluslararası şeylerde görüyorum. Ya bir kedi, bir köpek o çöpleri karıştırıyor. Gözleri kör oluyor, cam batıyor, dilleri kesiliyor, dudakları yara oluyor. Elleri enfeksiyon kapıyor. Ön ayakları, arka ayakları kesiliyor, yapmayın diye. Hani bir cam kırığını bile sarıp onların açamayacağı bir şeydi. Bantlayıp öyle atıyorlar çöpe. Yani bu bizim kültürümüzde işte bir kediye, bir köpeğe su verdiği için cennetle müjdelenen kadın, bir kediye zulmettiği için cehennemlik olduğu söylenen kadın anlatılır ama hep sözde kalıyor. Dolayısıyla camı ayrı, metali ayrı, çok kadir şinas dostlarım var benim. Rahmetli dedem, müftü dedem Hacı Mahmut Öğütçü, mekanı cennet olsun, bu konuda çok hassastı. Odasında dolapların rafları ve çekmeceleri ayrı ayrı vardı. Bir paket gelsin ki onun, o zamanlar bir de poşet yoktu yani, nerede naylon diye bir şey yoktu. Naylon çok lükstü yani, yurt dışından gelirdi sadece, aldım mağazasını şunun bunun şeyleri Almanya'dan. Türkiye'den gelenler ya filede gelirdi ya kese kağıt torbada gelirdi ya gazete kağıdına sarılırdı. Olsun, önemli değil, ne geliyorsa ipini itinayla açar, biraz uğraşır, kesmezdi o ipi. Onu eliyle parmağıyla sarar, ip çekmecesi vardı. Envai çeşit rengarenk iplerin olduğu ve o ipe gün gelip muhtaç olurdun. O ip lazım olurdu. Aradığında onu bulurdun. Hediye paketini, kağıdını ayrı, gazetesini ayrı, kese kağıdını ayrı, filelerini falan ayrı. Bir tek şeyini israf etmeden bir hayat sürdü. Allah gani gani rahmet eylesin geçmişlerimize. Dolayısıyla bize lütfedilen, bahşedilen kaynakları israf etmeden kullandığımızda bunun doğayı korumak, Allah'ın bize bu dünyayı emanet ettiği şekliyle korumak, muhafaza etmek de bir farz olduğuna göre, mesela suyu israf etmemek, yemekte müsrif olmamak, bir de hani izzetin sadelik ve kolaylıkta olduğuna iman etmiş bir kardeşinizim, çok şaşalı, tantanalı, ultra süper lüks, can canlı düğün törenlerine katılıyorum ben. Çağırıyorlar böyle, bakıyorum. Hepsi bir gösteriş, hepsi bir riya. Bu kadar insanın gözünün olduğu bir yerde de o düğünün sonu çok çok hayır getirmiyor. Ne kadar sadeyse izzet orada. Ne kadar böyle, Allah kanı kanı rahmet eylesin Muhammed Hamidullah'a, babam rahmetli babamın yüksek İslam'dan hocası. Oğlum derdi, kafasına bir kese kağıt torba geçirir. Bir poşet bulursa poşet geçirir. Yürüyerek gelir böyle. Şemsiyesi bile yok adamın. O ünlü İslam düşünürünün, aliminin şemsiye yok. Yani şemsiye lüks çünkü 40'lı 50'li yıllarda Türkiye'de. Sade olmakta fayda var. İzzet orada. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz son yaşadığımız bu batılıların bize tahakküm ettiği, beynimizi dediklediği, bizi zillete sevk ettiği son 300 yılımızda, bunu sadece onların katil vasıflarına, soykırımcı vasıflarına, insanlık dışı işkencelerine, kölelik müessesesini kurmalarına, ülkeleri işgal etmelerine, orayı ele geçirip orada katliamlar yapmalarına bağlayamayız. Zillete düşmemizin bizim tarafımızda bize düşen vecibeleri yapmamakla alakası da var. Yani Elbette kuldan kula bela gelmez. Allah kula bela yazmayınca. Allah kula bela yazmaz. Kul kendisi azmayınca. Amenna. Başımıza bir kötülük geliyorsa illaki kendi elimizi yaptığımızdan dolayıdır. Ama öbür tarafın yaptıklarını bir tarafa bırakıp asıl biz kendi izzetimizi korumakla alakalı ne yapıyoruz? Daha güçlü ve saygın bir konuma nasıl ulaşabiliriz? Saygın bir konumdayken bunu nasıl koruyabiliriz, muhafaza edebiliriz? Dışa karşı o izzeti nasıl bir marka olarak, bir alameti farika olarak gösterebiliriz kaygısı içimizde olduğunda dışa yansıması da o şekilde olacaktır. İzzet tamamıyla Allah'ındır. Ve izzet tamamıyla Allah'ımızın yanındadır. Onu peygamberlerine ve müminlerden layık olan kişilere Allah bu izzeti lütfeder. Allah'ın lütfettiği izzet, hani haşa haşa teşbihte hata yok. 100 liralık bir tişörte, 1000 liralık bir tişörte, çok önemli bir markanın logosu geldiğinde nasıl o içeriye bakılmaksızın bir anda binlerce dolar mesabesine çıkıyorsa, kaldı ki Allah'ın izzeti geldiğinde sadece gösterme ve logo olarak, marka olarak değil, içerikte de bir değer oluşmuş oluyor. Bu anlamda haşa kuru bir Müslümanlıktan bahsetmiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ömer Okçu ağabey, Hekimoğlu İsmailhane söyler ya, konserve kutusu der. Dışında çok güzel etiketler falan ama teneke boş, tık tık tık, tan tan tan, tın tın tın, içi boş. Bu anlamda içi boş Müslümanlık değildir. İzzet Allah'ın layık olanı lütfettiği çok büyük bir makam, mevki, çok büyük bir hayır, çok büyük bir ikram ve lütuftur. İnşallah ailede bu anlattığım unsurları yaşayarak, çocuklarımıza bu anlamda böyle örnek olarak, eşimizin tanıdığı en iyi insan olarak, çocuklarımızın gördüğü en iyi baba olarak, en iyi anne olarak, akrabaların gördüğü en iyi akraba olarak, bu devlet-i aliyede, bu güzel Necip milletin, şu cennet vatandaki hayatında gördüğü en iyi vatandaş olarak, dünyanın gördüğü en iyi insan olarak, belki de yani zor olduğunu biliyorum ama insanların görüp görebileceği çok örnek bir şahsiyet, mümtaz bir şahsiyet olmak, çok çok çok iyi marka bir Müslüman olmakla alakası var izzetin. Bunu korumaya çalıştığımızda bunu korumanın yaşamakla ilgili olduğunu programın sonunda sizlere arz etmek isterim. İnşallah İslam'ı yaşayan, onu hazmeden, onu hayatıyla örnek olarak başkalarına da yansıtan bir ailemiz, bir akrabamız, bir eşimiz, bir çocuğumuz olur. Biz de onlardan, o aile üyelerinden bir tanesi oluruz. İzzetli bir gelecek diliyorum. Allah'a emanet olun can dostlarım.